TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikteyiz. Bu gece ne konuşacağız? Bu gece dua konusunu konuşacağız. Dua nedir? Dua etmenin önemi, dualarımız nasıl kabul olur? Birçok insanın kafasına takılan sorulardan bir tanesi. Dua adabını konuşacağız dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerinden hareketle. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Mehmet hocam, hemen başlayalım isterseniz. Hı. Dua nedir, ne değildir? Dua etmenin önemi nedir ve nasıl dua edilmelidir? Yani inanan insanların hayatında aslında oldukça önemli bir yer işgal eden bir konu bu,
evet,
dua.
Tabii.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir önemli bir konuda sessiz kalması zaten düşünülemezdi. Kur'an ayetleri bize dua ile ilgili neler söylüyor, nasıl dua etmeliyiz ve dua örnekleriyle ilgili neler söylenebilir?
Tabii Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde bazen de detay denebilecek şekilde ele alınan hani böyle berceste konular diyebileceğim konulardan bir tanesi dua. Çünkü dua Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ibadetin iliğidir dua. Hı hı. Ve dua çok kıymetli bir duruş. Dua aslında çağırmak demektir. Çağrı demektir. Yani biz davamız, davetimiz, yönelişimiz, ilticamız, sığınağımız neresidir diye sorulduğunda cevabı Rabbimizdir. Rabbimiz içindir. Biz Rabbimize davet ederiz ve onun davetine biz önce icabet ederiz. Onun davetine doğru karşılık veririz. O itibarla Kur'an'ın en belirleyici konu başlıklarından bir tanesi dua. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 77. ayette şöyle bir ifade var. Orada diyor ki Yüce Allah, "Kul ma ya'be'u biküm Rabbi levla du'a'ukum." Bu ayetin iki tür tercümesi var. Bir tanesi tam da bizim konumuzla alakalı. De ki, sizin duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Yani niye sizi ciddiye alsın ki? Anlamı var. Başka bir tercüme ihtimaline göre ise bu defa Allah müşriklere hitaben bu sözü söylemiş olabilir. Bu durumda da sizin Allah'tan başkasına duanız, yalvarışınız, yakarışınız olmasaydı Rabbim size ne diye ceza versin ki? Fakat siz yalanladınız. Ceza da sizin için ayrılmaz bir durum halini aldı diyor. Birinci yaptığımız tercümeye göre anlaşılıyor ki yaratılışımızın gayesi Allah'a duadır. Dua insana çaresiz olmadığını öğreten bir kurumdur. Dua insanın Allah'a yakarışında gönül huzuru elde edeceği kıymetli bir sığınaktır.
Aynı zamanda insana yalnız olmadığını da hatırlatan.
Evet. Hayatın en kötü alanlarından bir tanesi kişinin kendisini sahipsiz ve yapayalnız hissetmesidir. Dua Rabbimizin bizim hemen bizim yanımızda, bizim içimizde, bize şah damarımızdan daha yakın bir duruşu olduğunu bilerek ona sığınma kalemimizdir. O itibarla duayı varlık gayemiz olarak da görüp onun üzerinden fikir ve düşünce üretebiliriz. Tabii konu çok önemli olduğu için mesela müşrikler de dua ediyorlar. Hatta para tapma gerekçesini bizi biraz daha Allah'a yaklaştırsınlar şeklinde belirlerler. Ya da Allah katında bize biraz şefaatçi olsunlar diye belirlerler. Onların da putlarla ilişkisinde bir dua boyutu mutlaka vardır. Hani onların dua yapmadığını filan söyleyemeyiz. Nihayetinde işte kendilerince namaz da kılıyorlar. İşte sadaka, zekat, infak imkanları da var. Kurban ibadetleri var. İşte hac ibadetleri devam ediyor vesaire. Onlarda da bir dua boyutu var hayatlarında. Fakat duada Allah'la beraber başka varlıkları devreye sokuyorlar. Hatta dualarını Allah'a yöneltsinler diye melekleri aracı ediniyorlar. Bu aracılık nedeniyle Allah-u Teala bu duruma, bu tavra şirk diyor ve böyle bir yakarışı kabul etmeyeceğini söylüyor.
Hocam tabii şu anda biz Kur'an'a göre duayı konuşuyoruz. Yani İslam'da duayı konuşuyoruz ama aslında duanın bir de şöyle bir özelliği yok mu? Yani hemen hangi kültüre, medeniyete gidersek gidelim, hangi topluma gidersek gidelim, farklı formlarda, şekillerde olsa da, yani antropolojik araştırmalar da, arkeolojik araştırmalar da bize insanların mutlaka bir şekilde kendilerinden kutsal saydıkları varlıklara yöneldiklerini, onlara yakardıklarını, çeşitli ritüellerle onlara olan bu yakarışlarını ifade etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bazen evet, bunlar bir çeşitli mabetlerle oluyor. Bazen dediğim gibi çeşitli yazılı kaynaklarla karşımıza çıkıyor. Bu kadar aslında insana dair, insana ait bir şey aynı zamanda.
Elbette. Yani insanın olduğu her yerde bir yüce makama sığınma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla işte biz yani makul duayı insanın Allah'la irtibatını sağlamlaştırdığı ya da Allah'la irtibatını kurabileceğinin ona öğretildiği bir kurum olarak duayı tarif etmeye gayret ediyoruz. Konu önemli olduğu için Kur'an'da böyle detay denebilecek hususlar zikrediliyor. Bazı ayetleri tam da bu vesileyle hatırlatmalıyım. Bunlardan bir tanesi mesela Ramazan geceleriyle de ilişkili olabilsin diye ifade edeyim. Secde suresinde Allah-u Teala gerçek mümin kullarını tanımladığı ayetinde diyor ki işte bizim ayetlerimize gerçekten iman edenler, o ayetler kendilerine hatırlatıldığında secdeye kapananlar, hamd ederek Allah'a tesbih yapanlar ve kibir göstermeyenlerdir. Bunlar geceleyin sırtlarını yataklarından ayırırlar, korkarak ve ümid içerisinde Rablerine dua ederler. Demek ki böyle sabaha kadar deliksiz uyumaktan söz etmiyor. Geceleyin belli saatlerde kalkıp Allah'a dua etmek, Allah'ın ayetlerine gerçek manada inanmış olmanın bir göstergesi olarak ifade ediliyor Secde suresinin 15 ve 16. ayetlerinde. Peki bu bir ayet daha okuyayım gene Ramazan geceleriyle ilişkili olsun diye. Ali İmran suresinde Yüce Allah kullarını sevdiği, değer verdiği kullarını ifade ederken surenin 16 ve 17. ayetlerinde çeşitli bilgilere yer verir. Der ki benim has kullarım şöyle dua ederler. Derler ki ey Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru.
Evet.
Kim bunlar? Sabredenler, iman iddiasında sadık olanlar, Allah'a boyun eğenler, infak ibadetini gerçekleştirenler ve seher vakitlerinde istiğfarda bulunanlardır. Yani bağışlanma dileğinde bulunanlardır. İnsanlar sahura kalkmayı sadece bedenlerinin gıda alması için değil, Allah'a istiğfar ibadetini yapmaları için de bu gece seher vakitleri, sahur vakitleri kıymetli zaman dilimleridir. Ramazan'la ilişkilendirerek bunu da ifade edeyim. Mesela dua hiçbir zaman Allah'a meydan okuma şeklinde tecelli etmemelidir. Çünkü A'raf suresi 55. ayette diyor ki Allah-u Teala Ud'u rabbeküm tadarru'an ve hufyeten. Boyun bükerek ve gizlice dua edin. İnnehu la yuhibbul muhtedin. Muhakkak ki Allah haddini aşanları, sınırı aşanları sevmez. Yani sanki şöyle düşünebiliriz. Böyle bağıra çağıra, adeta meydan okuyarak, hatta dua cümlelerinde kafiyeyi tutturmak için kendilerini zorlayanlar, bu yaptıkları işin aslında dua olmadığını bilmeyenlerdir. Adam kafiye tutturayım, kafiye tutsun ama dua tutmasa da olur demeye getiriyorlar yani. O kadar şekle önem veriyorlar. Böyle şiirimsi ifadelerle dua yaptıklarını zannediyorlar.
Yani duada hocam içtenlik ve samimiyetin esas olan ve tabii, aslında Allah'la kul arasındaki mahrem bir konu değil mi dua? Yani böyle ortalığa saçılıp bağıra çağıra yapılacak ya da işte
dediğiniz gibi böyle belli açılışlarda şurada burada böyle bir anlamda şova dönüştürecek bir şey değil en nihayetinde yani.
Yani bu ayette onun için söylüyor böyle kısık seslerle. Kısık ses ifadesi de gene Araf suresinin 205. ayetinde geçiyor. O üstelik orada çok açık bir beyan var. Diyor ki vezkür rabbeke fi nefsike, Rabbini kendi içinde hatırla, tadarruan ve hifeten, yani boyun bükerek gizli ifadelerle ve dünel cehri minel kavli, yani sözden böyle kelimeleri cehren açıkça bağıra çağıra ifade etmeyerek gönlünüzün içinden bu duayı gerçekleştirin diye Araf suresi 205. ayette de buna gönderme yapıyor. Araf suresi 56. ayette de gene duanın korkarak, yani Allah'ın azabından korkarak, onun rahmetini umarak yapılması lazım geldiği beyan ediliyor. Böyle sahabiler arasında böyle bağıra çağıra dua edenlerin olduğu ortamda Peygamberimiz uyarıyor. Yani ne sen sağır olana duyurmak durumundasın, ne de senden uzak olana sözü götürmek durumundasın. Yani Allah senin yanındadır. Ne bağıra çağıra ne de uzaktaki birine imiş gibi duayı böyle maksadının ötesine geçirmemek lazım. Hatta duada kafiyeli sözlerden kaçınmak gerektiğini de öğütlüyor. İyyaküm ne diyor? Duada kafiyeden İyyaküm ve sec'a fid duayı. Duada kafiyeden kaçının. Şöyle deyin yeter. Ya Rabbi senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve davranışları niyaz ediyorum. Cehenneminden ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Dedim mi zaten bütün her şeyi kapsıyor bu. Böyle ifadeleri de var Peygamberimizin bize nakledilen rivayetlerde. İsra suresinde bu konuyla ilişkilendirilebilecek bir hatırlatma daha var. Orada diyor ki Kulidullah evidur rahmane. Siz ister Allah diye dua edin, evet, ister Rahman diye dua edin. Eyyemma ted'u felehul esma'ul husna. Hangisiyle dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler sadece Allah'a aittir. Ona onundur güzel isimler. Ve la techer bi salatike. Bu duanızı böyle gürültülü sesle de yapmayın. Ve la tuhafit biha. Tamamen gizleyerek de yapmayın. Vebteri beyne zelike sebebiyle, ikisinin arasında orta bir hal ile, hani kelimeleri telaffuz ederek, hani ne dediğini, ne istediğini bilerek duayı yapmaya gayret etmek doğru bir dua ahlakını sahiplenmeyi beraberinde getiriyor. Nihayetinde duada mesela böyle elleri kaldırmak da elbet usul. Ama elleri kaldıran insanlar bu elleri neden kaldırdığını düşünerek bunu yapmalıdırlar. Elleri kaldırmak Allah'ın yüceliğine bir göndermedir. Yani yukarıdan, yücelerden bir talep olduğunu ortaya koymak için eller kaldırılır ama elleri kaldırmanın asıl amacı bu ellerin fedakarlık yapmış olduğunu göstermektir. Yani sanki şöyle denmek isteniyor: Ya Rabbi, ben bu ellerimle fedakarlık yapılması gereken noktalarda fedakarlığımı yaptım. İşte fedakarlık yaptığım bu ellerimle senden talebim vardır diye duasını ona yönlendirmelidir. Fatiha suresinin 5. ayetindeki ifade de doğrudan bunu destekler. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Yani senin için fedakarlıklarımızı şekillendiririz. Ve İyyâke nestaîn. Ve yine sadece senden yardım isteriz. Yardım istemek bir fedakarlığın sonunda gerçekleşirse, belki ilerleyen dakikalarda sırası gelir, Fatır suresinin 10. ayetini, Şura suresi 26. ayeti, Bakara suresi 186. ayeti ve nihayetinde Mümin suresinin 60. ayetlerini de bir sonraki bölümde, eğer sırası gelirse, kardeşlerime hatırlatmak isterim.
İnşallah hocam. Canur hocam, programın başında da söylediğimiz gibi gerçekten aslında inanan insanların hayatında çok önemli bir konu, bir ibadet, dua, Rabbine yöneliş, her konu Rabbine yönelişi. Tabii duada mesela çok dediğim gibi mahrem özel şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela Bir kere dualarımızın muhatabı olan bir Rabbimiz olması zaten başlı başına bence çok büyük bir lütuf. Allah'ın bizi her an işitmesi, Allah'ın bizden her an haberdar olması veya dualarda mesela bir işte sıraya girmek gibi ya da bekleme odasında beklemek gibi bir durum olmaması ya da bir kota sorunu olmaması, yani hani her gün şu kadar dua edebilirsin gibi bir sınır olmaması ya da duaların dediğim gibi mutlaka dikkate alınacak olması, ama dualarımızın dikkate alınmasının Allah'ın dualarımızı bizim dilediğimiz, istediğimiz şekilde yerine getirmesi anlamı olmadığı. Çünkü bizim için neyin hayırlı olup olmadığını sadece Rabbimizin bildiğini. Dolayısıyla bizim de Rabbimizden her defasında bizi kendisine yaklaştıracak, hakkımızda hayırlı olacak, hem dünyamız hem ahiretimiz için iyi olacak şeyleri ondan istememiz gibi ciddi anlamda önemli tarafları var. Ve Mehmet Hocam'ın dikkat çektiği dua aynı zamanda bir çaba. Şimdi bu açılardan değerlendirdiğimizde duaların herhangi bir zamanı, herhangi bir mekanı ya da belli şekillerde yapıldığı zaman daha makbul olması gibi bir durum söz konusu mu?
Elbette ki yok hocam. Dua her an, her yerde, her zaman yapılabilir. Ve dua İslam'ın daki Allah'la kulun irtibatında çok önemli bir yere sahip. Çünkü dediğimiz gibi yani bu hayatta bizim hayatımızı anlamlandıran unsur Allah'la bizim kurduğumuz bağ. Dua da bu bağın içinde önemli bir yere sahip. Kur'an'da nasıl dua edileceğinin birçok örnekleri var. Fakat her insanın nevi şahsına münhasır bir durumu olabilir. Mesela diyelim ki bir mide rahatsızlığı geçirmiş olabilir. İşte çocuğu sınava girebilecek olabilir yarın. Ona mahsus da bir dua edebilir. Burada önemli olan unsur, aslında sen hocam ona dikkat çektin. Allah'ın bize yakın olduğunu, her söylemizi duyduğunun farkında olmak. İşte Kur'an'da Allah'ın işte herkesin bildiği gibi bize şah damarından daha yakın olduğu ifade edilir. Allah'ın kalbiyle insanın kendi benliğinin arasına girdiği söylenir. Yani biz kendi duygu düşüncelerimize vakıf olduğumuzdan Allah bize de daha çok vakıf. Yani Allah'ın duymaması diye bir şey olamaz. İki kişi konuşsa üçüncüsünün Allah orada, üçüncü kişi konuşsa dördüncüsünün Allah olduğu söylenir. Yani bizim bulunduğumuz mekanı, iç dünyamızı, içinde olduğumuz şartları hepsini en iyi şekilde bilen Allah'a dua ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda biz ona kendi derdimiz neyse veyahut da kendi isteğimiz neyse veya şükrümüz neyse onu kendi kelimelerimizle ifade etmemiz yeterli. Böyle sihirli, tılsımlı bir şeylerin peşinde koşmaktan, onları yakalamaya çalışmaktan, falanca şeyi işte şu kadar kere söylersen bu olur gibi şeyleri aramaktan bence gerek yok böyle şeyler yapmaya. Duadaki en önemli unsur aslında sen demin de belirttiğin gibi hocam, bu işte samimiyetin olması, samimi şekilde kulun Allah'a yönelmesi. Şimdi tabii Kur'an'da olan dualar var illa. Birisi söylemek istiyorsa onları söylemek çok güzel. Mesela ben her arabaya bindiğimde Kur'an'da, işte bineklere bindiğinde Zuhruf suresi 13. ayette hani yücedir bunları bizim emrimize veren, hani biz bunları kendimize yanaştıramazdık, böyle bir şey Allah nasip etmese sahip olamazdık, elbette biz Rabbimize çevrilip döneceğiz değil mi? Zuhruf suresi 13. ayette böyle söylenmesi ne dikkat çekilir bineklere. Ben hani otobüse bindiğimde, arabaya bindiğimde değil, yani asansöre bindiğimde bile bu duayı artık okuyorum. Kur'an'da bu tip örnekler var. Ama illa bir Kur'an'dan dua bulup da bir yerde okumak için de beklemeye gerek yok. Her yer dediğin gibi hocam, her zaman olabilir dua. Yani her yer her zaman olabilir deyince örneklendirmeye gerek yok, ama ben yine de örneklendireceğim, dua çok önemli olduğu zaman zihnimde canlısın diye. Nedir mesela? Sabah yataktan kalkıyoruz.
Evet.
Kendimize mahsus edelim, şükürler olsun Allah'ım sen. Yani dua da sırf bir şey istemek değil. Allah'a yöneliş şükrümüzü ifade etmemiz de bir duadır. Yani sabah yatakta kalktık, şükürler olsun Allah'ım. Sayende bir güne daha başladım, bana bir gün daha nasip ettin diye güne başlayabiliriz. Yine yatağa girerken Allah'ım bana bir gün daha yaşattın. Hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde uyumamı nasip eyle. Bu benim kendim aklıma gelen dua şekli. Herkes kendine mahsus. Da bunlar edebilir. Bu kelimeler edilsin anlamında söylemiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Onu da belirteyim. Ondan sonra mesela gün içinde ne yapıyoruz? Her gün yemek yiyoruz. Allah Rezzak, Kur'an'da dediği gibi rızıkları veren. Her yemeğe oturuşumuzda, Allah'ı anmamızda bence bir fayda var. Yani Allah sayesinde, Allah'ın bize bu mideyi vermesi, boşaltıp sistemini vermesi sayesinde yediğimiz gibi Allah'ın sayesinde sebzeleri de, meyveleri de, etleri de kavuşturduk. Allah'ın dünyada onların varlığını mümkün kılmasıyla, bizim onlara ulaşacak gücü bize nasip etmesiyle ulaştık. Yemeğin başında, ortasında, yemek bittikten sonra hangisinde dilersek, mümkünse bana göre hepsinde Allah'ı anmamız, Allah'a dua etmemizde fayda var. Duaya tabii ki ellerimizi açarak dua edebiliriz. Böyle ellerimizi açıp dua ettiğimizde çevremizdekiler dua ettiğimizde o anda anlarlar ama dua etmek için ellerimizi açmayı beklemeye de gerek yok. Yani etrafımızdakiler dua ettiğimizi anlasın istemiyorsak bir otobüse bindiğimizde falan bize garip geliyorsa hiç ellerimizi açmadan da dua edebiliriz. Yani dua etmenin bir şekli, bir kıyafeti, kafaya işte takke geçirmek, elleri açmak, ondan sonra kıbleye karşı dönmek, abdest almak gibi ön şartları yok.
Bazı sporcular da hocam mesela işte çok kritik anlarda böyle çok önemli goller attıklarında falan mesela stadyumda da işte orada sahada da hemen dua edebiliyorlar yani.
Tabii ki. Billahi yani birçok sporcu belki de bizim dediğimiz gibi dua ediyorsa biz fark etmiyoruz. Yani genelde hani ellerini açan, secdeye giden, o tarz dua edenler genelde fark ediliyor. Çünkü dua Allah'a bir yakarış. Allah işte şah damarından bize daha yakınsa içimizden onu geçirerek etmemizi de Allah duyuyor. Biz yani ondan illa dua etmek için ha şöyle bir pozisyon almam gerekiyor benim. İşte abdest alıp kıbleye dönüp şunu yapmam gerekiyor gibi düşünmememiz aslında bize Allah'ı daha az anmaya yönelten şeyler. Kur'an'da abdest yok mu? Var. Ama niçin var? Namaz için var. Gusül yok mu? Var. Niçin var? Namaz için var. Allah istese Allah'a her zikrettiğinizde abdest alı diyebilirdi. Allah'a dua edeceğinizde, Allah'a her şükredeceğinizde abdest alı diyebilir, demiyor. Aslında böyle fazladan dine bir şeyler getirmek bazıları iyilik, böyle takva gibi zanneder ama öyle değil. Birincisi Allah'ın dine koymadığı bir şeyi sokmuş oluyorsunuz böyle şeyler söylemekle. Ki din açıdan bu ciddi sorunlu. İkincisi aslında siz insanları belli ibadeti duayı etmekten, Allah'a yönelmekten alıkoymuş oluyorsunuz. Yani Kur'an okurken de, işte dua ederken de, şükür ederken de bu tip abdest, kıbleye dönmek gibi şeylere gerek yok.
Hocam, Mehmet Hocam az önce şey dedi. Yani insanın aslında özellikle modern dönemde, modern çağın beraberinde getirdiği bir sorun, sıkıntı olarak insanın kendini yalnız hissetmesi. Yani dua hani insanı o yalnızlıktan kurtarıyor. Bir de hemen her yaştan insanın belki yine modern çağda, hatta küçük çocukların bile söylediği, şikayet ettiği bir şey var. Kimse beni anlamıyor. Yani birçok insan aslında profesyonel destek alırken de bir psikoloğa veya psikiyatra gittiğinde genelde ilk sitem, ilk şikayeti kimsenin kendisini anlamaması oluyor. Şimdi duada mesela böyle bir problemimizin olmaması da çok önemli değil mi? Yani hani Allah'ın bizi yanlış anlaması gibi bir sorunumuzun olmaması. Elbette. Ya da Allah'ın bizi anlamaması gibi bir sorunumuzun olmaması. Hatta bazen hani ifade etmekte zorlandığımız, cümle kurmakta zorlandığımız meseleleri bile Allah'ın bizi daha iyi onu bileceğini fark edebilmemiz. Yani bu insana çok büyük bir destek değil mi? Hani ifade etmekte zorlandığımız, cümle kurmakta zorlandığımız meseleleri bile Allah'ın bizi daha iyi onu bileceğini fark edebilmemiz. Yani bu insana çok büyük bir destek değil mi?
Tabii ki hocam. Yani sonuçta Allah'ın varlığı hayatımıza gerçek anlamı vermektedir. Yani Allah hayatımıza anlam veren unsurlardan biri değildir. Anlamı veren unsurdur. Yani Allah'ı hayattan kaldırdığımızda aslında yaşamanın da varlığın da hiçbirinin de anlamı kalmaz. İnsan tesadüfen dünyaya gelmiş, yok olmaya doğru giden acınası bir varlık sadece dönüşüyor. Hayatın bütün anlamı Allah'la kazanılır ve dikkat çektiğin hususları bence gerçekten varoluş açısından hocam çok çok önemli. Yani hep insan yakınıyor işte o beni anlamadı, bu beni anlamadı. Ama Allah'ın bizi anlamaması diye bir şey mümkün değil. Allah'ın varlığını bilmekle bizi sürekli anlayan, yanlış anlaması mümkün olmayan varlığı anlıyoruz. Ve bu öyle bir varlık ki geri kalan varlıkların toplamı bile onun kadar önemli değil. Çünkü geri kalan bütün varlık onun sayesinde var olmuş. Ama onun varlığı sürekli devam ediyor. Bir de geri kalan bütün varlıklar bizim dualarımızı, isteklerimizi, onlara karşı tavrımızı bir süre sonra unutacak, hafızalarından silinecek. Ama Allah'ın hafızasından hiçbir şey silinmediği için sonsuza dek Allah'ın hafızasında her şey devamlı olacak. Yani Allah'la bizim bağımız, hayatın anlamının bizatihi kendisi. Dua da bu işte Allah'la bağımızda bizim çok önemli bir yere sahip. Bizim Allah'a yönelişimiz, yakarışımız, Allah'a şükrümüzü ifade etmemiz. İşte Allah'tan ahiret için istememiz, dünya için istememiz değil mi? Bakara suresi 201. ayette geçtiği gibi. Yani Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver şeklinde. İşte bütün yakarışımız her neyse Allah'a karşı iletmemiz. Ama bunun için şunu anlamak çok önemli işte. Her an Allah bizi görüyor. Ve bunu bu şekilde anladığımızda duayı her yere taşımak önemli. Çünkü her yerde Allah'la bağımızın olduğunu anlıyoruz. Mesela okula mı gidiyoruz? İşte sabah okuldan çıktık, dua edebiliriz. Okuldayız. Allah'ım işte bana bugünü yaşatıyorsun. Bu okul sürecimi hayırlı geçtirirsin. Okuldan döndüğümüzde Allah'ım okulda bana işte öğrendiklerimi benim için hayırlı kıl deriz. Aynı şey iş yeri için düşünebiliriz. Bunun her bir sürecin başında, ortasında, sonunda. Çünkü Kur'an'da illa başında şunu deyin, ortasında şunu deyin, sonunda bunu deyin demiyor. Böyle tam Kur'an namaz vakitlerini farz kılmış. Belli yerde şekli olan şeyler var Kur'an'da. Ama bazı hükümler Kur'an'da genel olarak verilmiştir. Mesela Allah'a şükretmek, işte Allah'a dua etmek gibi hususlar. Kur'an bunların böyle tam zamanını tayin etmemiştir. Ama bunların çok önemli olduğunu göstermiştir. Biz bunları hayata taşırken o zaman tüm bu noktalarda birçok sürecin hem başında hem ortasında hem sonuna taşımamız mümkün. Bunların belli yerde farzlaştırılmaması da bizim için rahmet. O zaman belki çok daha böyle ezbere giden bir şeyler söylememiz mümkün. İnsan böyle kendi içinde olduğu o andaki duruma göre dua ettiğinde daha ne söylediğinin bilincinde olması mümkün oluyor.
Hocam yani, dua bir de mesela aynı zamanda bir talep. Yani Allah'a yakarış yöneliş diyoruz ve Allah'tan talep. Dünyamız için de ahiretimiz için de hani istikamet üzerine olma noktasında olsun, günahlarımızın affı noktasında olsun veya işte iyi ve güzel işlerin bir parçası olmak, ona öncülük etmek noktasında olsun. Yani bu açıdan düşündüğümüzde Allah'a yönelik bir talep olarak insan bazen mesela bu dünyada istek ve taleplerini belli kişilere veya mercilere iletmek istiyor ama çoğu zaman iletemiyor ya da o kişilere ulaşamıyor ya da o kişilere ulaşsa da dediğim gibi beklemeye alınıyor. Ne zaman sıra gelir bilinmiyor. Ya da haksızlığa uğruyor insan, iftiraya uğruyor, yalan dolan bir takım şeylerle itham ediliyor. Şimdi bütün bunlar varken yani Allah'a doğrudan insanın bu talebini iletebilmesi, gerektiğinde şikayetini iletebilmesi, uğradığı haksızlığı iletebilmesi. Yani halk arasında çok yaygındır ya, Allah'a havale etmek dediğimiz. Yani size yapılan bir şeyi belki kimseye anlatamıyorsunuz. Yani kimse de size inanmıyor belki ama biliyorsunuz ki işin aslını, esasını, gerçeğini bilen bir Rabbiniz var. Önemli olan onun size inanması. Şimdi bu çok bence insanın gerçekten direnç gösterebilmesi için, ayaklarının yere sağlam basabilmesi için, o kararlılıkla doğru bildiği davasının peşinden gidebilmesi için çok büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olabilir.
Harika bir hususa dikkat çektiğince tam da Kur'an ayeti aklıma geldi. Allah kuluna yetmez mi? Hani böyle bazı slogan şeklinde insanın hayatında hatırlayabileceği, hatta bir yere böyle asıp da hatırlayabileceği ayetlerden birisi gibi geliyor bu bana. Yani Allah kuluna yetmez mi ayeti? Tam söylediğin
ve devamlı bana, seni ondan başkaları korkutuyorlar diyor.
Evet. Evet.
O da tam aslında şu söylediğimize oturuyor.
Elbette hocam. Bir de tabii şeyi de hatırlamak lazım. Dua derken bizim halk arasımızda genelde hani ben bu zorluk, sıkıntı, işte hastalık oldu, işte annemin başına şöyle bir hastalık geldi, çocuğumun işte yarın işte böyle zor bir sınavı var, işte benim işte şöyle bir dizimde problem var, haydi Allah'a dua edeyim gibi bazen düşünülüyor. Bunlar tabii ki her birinde dua edilebilir. Yani dua sıkıntı anlarında, zorluk anlarında başvurulacak bir yöntemdir. Ama sadece sıkıntı zorluk anlarıyla sınırlı değildir. Yani bizim olabilecek en mutlu anımızda, en neşeli anımızda, kendimizi en sağlıklı hissettiğimiz, işte spor yaptığımız anında, çok güzel bir manzarada, çok güzel bir tatil köyündeyken, sevdiğimiz bir faaliyet yaparken, mesela ata binerken, ederken, İşte o anlar da bir dua anıdır. Yani sadece sıkıntı anlarını dua anı diye düşünmeyelim. Çünkü dua, Mehmet hocamın da dikkat çektiği gibi, özü Allah'a çağrı. Çağrı zorluk anında yapılabileceği gibi mutluluk anında kendi memnuniyetimizi ifade etmek için, yani bir zikir olarak da yapılabilecek bir unsur. Bu yüzden sadece sıkıntılı anları beklemeyelim. Ve tabii ki her konuda dua edebilir. Demin de dikkat çekmiştim işte Bakara suresinde hem dünya için hem ahiret için isteniyor. Dünyevi bir şey için bir şey istemekte hiçbir sorun yok. Ve özel bir dua beklemeye de gerek yok. Hani bazen sana da o tip sorular Mehmet Hocam'a da gelmişti. Hani işte benim çocuğumun sınavı var. Bununla ilgili ben ne dua edeyim? İşte evlenecek benim oğlum. İşte ben tedirginim, iyi bir evlilik yapıyor mu? Ne diye dua edeyim? İşte onlar da şunu söylüyoruz kardeşim, senin Allah kalbinden geçeni biliyor. Deminki ayetleri hatırlatıyoruz. Evet. Allah'ın kuluna ne kadar yakın olduğunu. Yani özel bir dua söylemene gerek yok. Önemli olan kalbindekini aktarman. Çocuğunun sınavı var. Bunun için bir dua edeceksen diyeceğin şey, aynen bana bunu ifade ettiğin gibi diyeceksin ki Allah'ım, çocuğumun sınavı var. Bunun iyi geçmesini istiyorum. Ona yardım et. Veyahut da oğlun evleniyor. İşte oğlum evleniyor, Allah'ım ona hayırlı bir evlilik nasip eyle, evliliğini ve bütün bu işte evlenme sürecini hayırlı. İşte mesela böyle bir aklına geleni ifade etmen yeterli. Yani
sınavın duası önce ders çalışmaktır.
Evet, tabii. Bunu anlatmak lazım. Tabii yani. Ki. Hocamın da dikkat çektiği husus da önemli. Yani her zaman için fiili olarak elimizden geleni yapmayla beraber olması lazım.
Hiç mesela işte olmuyor yani hocam.
Bu peygamberimizde örnek olduğunu söyleniyor. Yani mesela peygamberimiz Allah'ım kendisine vahiy gelince bu ümmete sen vahiy ilet deyip kenarda durmadı. Ne yaptı? Elinden gelen bütün gayreti oldu. Açlıkla sınandı, ölüm tehdidiyle sınandı, yakınları onu yalanladı, alay edildi değil mi? Bütün çabasını gösterdi bu İslam'ın yayılması için. Ama aynı zamanda buna duası da eşlik etti. Allah'ın kendisini başarılı kılması.
Biz duada aslında tabii şunu da hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Duada aslında sadece kendimizi düşünmüyoruz. Sevdiklerimize, inanan kardeşlerimize dua ediyoruz. Mesela evet. Bu da aslında insanlar arasındaki o güven bağını, sevgi bağını, kardeşlik bağını pekiştiren bir şey değil mi? Yani hani kardeşini, evet, onun hayrını, onun iyiliğini, onun başarısını Allah'tan talep ediyorsun, istiyorsun. Bir hastalığı varsa onun şifa bulmasını istiyorsun. Bir darlığı, zorluğu, sıkıntısı varsa onun ferahlamasını istiyorsun. Yani bu da aslında dua aynı zamanda bizi bir etmiyor mu? Yani birlik içerisine sokmuyor mu? O kardeşlik duygumuzu pekiştirmiyor mu? Hani Fatiha suresini örnek verdi ya Mehmet Hocam.
Evet, ne yapıldı?
Orada da ne yapıldı diyor. Yani biz yani bir şey var. Böyle benlik ve ego merkezi bir şey yok yani. Hani birlikte yaptığımız bir şey. Yalnız işte, Allah'a kulluk.
Yaken esnayım bir de senden de isteriz diyor yani.
Yardım dilemek.
Hazreti İbrahim'in duasında da öyle. Namazlarda okuduğumuz. Rabbena ufirli velivalideyye velilmüminine diye bütün müminlerle alakalı bir dua yapıyoruz.
Hocam bu da tabii önemli. Millet şunu anlamıyor. Biz başkasının bir günahını Allah'ım bana yükle deyip kefaret olamayız. Allah'ım işte sen şuna şu kadar sevap yolla diye birine sevap yollayamayız. Allah'ın mesela affetmeyeceği bir kuluna biz aracı olup affettiremeyiz. Bunlar ayrı bir şey. Ama başkası için isteyemeyiz anlamına gelmiyor. Kur'an'da işte hocamın hemen örneğini verdiği dualarda işte kişi annesi, babası için, yakınları için dua edebiliyor. Peygamberi gelip de insanlar bizim için dua et diyorlar. Bu da Kur'an'da anlatılıyor. Yani başkası için dua, günahını yüklenmek falan da başkası için dua edip etmemek tamamen farklı nosyonlar. Bunu karıştırmayalım. Başkası için dua olur ve Kur'an'da başkası için duanın da birçok örneği var. Kur'an'da bunlar örnekleriyle gösterilmiş. Bir de şimdi bu başka bir programda da yine burada konuştuk. Aman cimrilik etmeyelim diyeyim başkalarına. Yani sonuçta ancak bu dünyada sarf ettiğimiz mallar karşımıza ahirette çıkacak. Şeytan bizi fakirlikle korkuttu değil mi? Bu programda buna dikkat çektik. Bu sene dikkat çektik. Başka senelerde dikkat çektik. Bazen insanlar bırakın malda, duada bile cimrilik ediyor. Yani galiba aklında şöyle düşünüyor. Ya Allah'ın işte yapma kontenjanı var. Şimdi ben falancanın hastalığını Allah geçir diye düşünürsem. Yani benim falanca komşumun işte hastalık sıkıntılarına yardım et. Ya benim kontenjanımı yitiririm. Bir daha kendim için dua istemem. Yani duada bile cimrilik etme eğilimimiz var. Allah'ın hazinesi sınırsız. Allah'tan bizim istememiz, Allah'ın bir şey yapacağının garantisi değil. Kur'an'da görüyoruz. Peygamberin bile geri geliyor duasını Allah kabul etmeyeceğini söylüyordur. Ama dua etmek bizim vazifemiz. Bazen bizim istediğimiz şey bizim için hayırsız olur. Veya bizim imtihan bir sıkıntının kalkmasını isteriz. O bizim için hayırlı değildir. Veya bizim imtihan olmamızın gereği olarak o sıkıntı sürecinden geçmemiz gereklidir. Allah her duaya cevap vereceğini söylerken aslında bunu belirtmiştir ama bir daha vuralım. Her duayı bizim istediğimiz gibi çözeceğini söylemiyor. Bunu biraz şeye benzetiyoruz. Yani diyelim ki bir devlet dairesine siz bir dilekçe veriyorsunuz, ediyorsunuz. Her dilekçeniz görünür devlet dairesinde. Eğer ciddi çalışan bir devlet dairesi görüldüğü mührü alır. O bir değerlendirmeye atılır. Bazen dilekçenizin cevabı onun kabul edilmemesidir. Ama o dilekçeyi sizin verdiğiniz orada artık kayda geçmiştir yani. O bir yerde değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin cevabı ama sizin duanızın kabul edilmemesi de olabilir. Yani Allah tüm duaları değerlendiriyor. Bu anlamda duaya cevap veriyor. Cevap veriyor demek senin istediğini pat diye yapıyor demek de değil.
Tam da aslında onu soracaktım hocam Mehmet hocama. Burada isterseniz önemli çünkü bu
i̇şte
konu.
Korsan anlatım yapmış gibi.
Yok yok hocam estağfurullah zaten.
Hocam, yok şaka şey ediyoruz hocam.
Şimdi hocam insanlar gerçekten büyük çoğunluğun kafasında böyle bir kuşku var. Yani ya niye benim duam kabul olmuyor diyor. Bu kadar zamandır ediyorum boşa mı dua ediyorum diye ya da Allah falancanın duasını kabul ediyor, benimki niye etmiyor diyor. Ya da kalkıyor bu sefer filancalar üzerinden dua etmeye kalkıyor falan. Birilerini aracı kılmaya çalışıyor insanlar. Yani bu meselelerde bence biraz da herhalde insanların dediğim gibi yani Allah'ın kitabıyla, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle buluşmaları, bu ayetlerin onların hem zihin dünyasını hem ruhunu inşa etmesi gerekiyor ki yani bütün ibadetlerimizi nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili, bunların adabının ne olması gerektiğiyle ilgili doğru bir anlayışa ve bilgiye sahip olabilirim. Dolayısıyla hocam hangi dualarımız kabul olur, bazı dualarımız neden kabul olmaz şeklinde bir soruyla karşılaştığınızda bununla ilgili neler söylememiz gerekir? Caner... Bir de şunu da hatırlatayım hocam, o soruya da bunu ekleyeyim, onun da çünkü çok önemli. Bir insanın Allah'a dua etmemesi, edememesi de söz konusu olabiliyor. Bazen kendini günahkar, suçlu hissediyor. Allah'a karşı yüzüm yok diyor. Sanki Allah rahmet sahibi değil gibi, Allah şirk dışında tüm günahları affetmeye hazır değil gibi, şirkten döneni de affetmeye hazır değil gibi. Bazen insanlar Allah'a yüzüm yok, dua edemiyorum diyor. Bu bir kısmı. Diğer kısmı da Allah'a dua etmiyor. Allah'a dua etmeyen bir insan. Ayetin de ifadesiyle yani kibirlenmiş olmuyor mu? Kendisini her türlü ihtiyaçtan münezzeh görmüyor mu? Allah'a ihtiyacı olmadığını düşünmüş olmuyor mu? Ve o insanların aşağılanarak cehenneme sürükleneceğini söyleyen ayet orada boş yere mi duruyor?
İkincisinden başlayayım. Ona Kur'an-ı Kerim müstahnilik evet. diye bir kelimeyle yer veriyor. Müstahni olmak kendini zengin ve ihtiyaçsız olmamasına rağmen kendisini zengin ve ihtiyaçsız sanan kişi anlamına geliyor. Tıpkı istikbar kavramında olduğu gibi istikbar da aslında büyük olmamasına rağmen kendini büyük sanması, büyüklük taslamak anlamına geliyor. Bu istiğna kavramı iki surede çok net yer alır. Bir tanesi Alak suresinde diyor ki Allahu Teala Era eytellezî yenha ondan önce şunu söylüyor. Kella innel insane leyetga en ra'ahu istana. Dikkat edin ki insanoğlu mutlaka azar
kendini yeterli
zengin sandığı zaman. Demek kendini müstahni görmek, kendini yeterli zannetmek bir azgınlık göstergesidir. Yani Allah'a duada bulunmamak, kendini Allah'ın karşısında ihtiyaçsız görmek ya da hiç Allah'ı tanımamak yani. Bunu şiddetle reddediyor Allah-u Teala. Buna karşılık, onun benzer bir içerik Leyl suresinde de var. Yani iki surededir o kavramın geçtiği yerler. İkincisini söylemeyeyim. Sonra diyor ki buna karşı, aslında insanın müstahni olmadığını, tam da tersine insanoğlunun aslında muttaki olmak durumunda olduğunu, duyarlı, ihtiyaçlı olduğunu göstermek üzere takva kavramına yer veriyor. O istinanın karşıt manalısı olarak Alak suresinde iki kavramı birbirinin zıddı olarak kullanıyor. Sonra Fatır suresinde diyor ki Rabbimiz surenin 15. ayeti Fatır suresinde Ya eyyühennas ey insanlar entümül fukara'u ilallah. Ey insanlar sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz Allah'ın huzurunda fakirsiniz yani. Fakirseniz gerçek zengin olandan istersiniz. Muhammed suresinin 38. ayetinde de buna destek olmak üzere diyor ki Allah-u Teala Vallahul ganiyyu ve entümül fukara. Zengin olan Allah'tır. Siz hepiniz fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Müstani, gerçek manada istiğna sahibi olan Allah'tır. Niye? Onu da Tegabun suresinin 6. ayetinde Cenab-ı Hak ifade ediyor. Kafirlerin kendilerini ihtiyaçsız göstermelerine karşılık ihtiyaçsız olan Allah'tır. Allah-u Teala'nın samet oluşu da bu demektir yani. Hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. Allah kimsenin yardımına filan ihtiyaç sahibi değildir. Müminin suresinde de buna benzer bir ifade vardır. Sadece yerini söyleyeyim, detayına girmeyeyim.
Hocam siz bakarken şunu hatırlatayım ben de. Yani bunu biraz da şundan söyledim. Bazı insanlar hani biz hep şunu anlatıyoruz. Yani dua ve çaba bir arada olmalı.
Evet.
Az önce dediniz yani çabayı ortaya koyacağız tabii ve dua edeceğiz. Ama bazı insan o da şöyle bakıyor. Öyle bu duayla muvayla olacak iş değil. Sen işine gücüne bak, çalışmana bak diyor. Şimdi ya sanki bunlar birbirinin alternatifiymiş gibi. Yani. Ya o ya oymuş gibi bir şey. Nasıl ki çabalamadan tek başına dua etmek Allah'ın razı olacağı bir şey değilse, dua etmeden sadece kendi çabasına insanın güvenmesi de Allah'ın razı olacağı bir şey olmayacaktır.
Elbette. Elbette. Allah'ın hiç kimseye muhtaç olmadığını göstermesi bakımından Müminin Suresinin 88. ayetini kardeşlerime hatırlatayım. Ayrıca bir de En'am Suresinin 14. ayetini, evet, işte İhlas Suresinin 2. ayetini, Fatır Suresinin 15. ayetini, Muhammed Suresi 38. ayeti ve Tevabun Suresinin 6. ayetlerini sorunuzun ikinci boyutuyla ilişkilendirerek kardeşlerime hatırlatmış olayım. Çok yerinde bir tespit yaptın açılışta. Bir defa duada bir kota yok. Yani kimse kimsenin yerine bir şey yaptığı zaman öbürünün sırası zedelenmiyor. Allah kullarına çok yakındır. Üstelik herhangi bir randevu almasına da gerek yok. Bekleme odası yok. Araya birini sokmana gerek yok. Şimdi burada bir idareciye ulaşmak için atlatık takla bırakmıyorsun. Ama Allah-u Teala böyle bir kudret değildir elbette. O her zaman kullarına niye geldin demez, niye gelmedin der yani. Orası bizim ilticagahımız, yani sığınağımızdır. Ondan yana herhangi bir ümitsizlik içerisine giremeyiz, girmemeliyiz. Ne kadar günahkar olursa olsun insanoğlu, günahına bakıp Rabbimin rahmeti senden çok daha büyüktür deyip Allah'ın rahmetine sığınmak o anlamda duayı daha iyi kavramamızı sağlayacak unsurlardan bir tanesi.
Bazen en yakınlarına bile, yani ailesinden yakınlarına bile ulaşamadığı anlar oluyor.
Evet.
Telefonla da ulaşamıyor. Arıyorsun, adam tünelde, işte metroda, şurada, burada. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor diyor.
Diyor. Bazen Allah'ın öyle bir durumu yok.
Arıyorsunuz mesela, yine ulaşamıyorsunuz o kişiye. Ama yani Rabbini arayan için Rabbi her an ulaşılabilir.
Tabii tabii. Onun için ulaşılamayan yer yok. Şarjı da bitmiyor yani. Dolayısıyla Allah her zaman, her an ulaşılabilendir. Üstelik de randevusuz.
İşkisine ulaşmak iste.
Evet, randevusuz. Ama Allah-u Teala'nın randevu, o kullarını randevusuz çağırıyor. Unutacaklarını bildikleri için de günde 5 defa haber veriyor. Diyor ki işte namazı hatırlatıyor yani. Gel, ben çağırmışım, sen unuttun ama sen gene gel. Böyle dünyada böyle makamlar yoktur yani. Unuttuysa hemen düşerler seni oradan, sıradaki gelsin diye. Böyle bir dünya değil burası. Bizim acizliğimizi, sahipsiz olmadığımızı, sığınak sahibi olduğumuzu bilmeliyiz. Rabbimiz böyle tanıtıyor kendisini. Şimdi bazılarını kabul ediyor, bazılarını kabul etmiyor Allah-u Teala diye bir serzeniş var. Ama Rabbimiz mesela Şura suresinin 25. ayetinde diyor ki, وَهُوَلَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ اِبَادِهِ Allah kullarından tevbeleri kabul eder. Ama Allah duaları o anlamda, tabi duaları da kabul eder ama onları genelde icabet kelimesiyle, evet, karşılıyor.
Duanız istediğiniz gibi halleder demiyor ama.
Demiyor, evet. Mücibu dua demiyor yani. Veya mukbilü dua demiyor yani.
Semiyud dua
diyor. Dualar işitir elbette. Bu ayette diyor ki Allah kullarından tevbeyi kabul eder. O zaman demek ki Allah'a yöneliyor olmak lazım. Tevbe yönelmek demektir. Yöneliyor olursanız Allah sizin yönelişinizi kabul eder. Ama her dua kabul edilmez. Zaten iyi ki de kabul edilmiyor. Çünkü İsra suresinin 11. ayetinde diyor ki insanlar bazen hayır ister gibi şer ister diyor. İnsan çok acelecidir. Aslında insan kendisi için hayırlı olanı istemelidir. Ama bu istek bir kavl, yani sözlü bir sesleniştir. Bundan önce fiili bir eylemin ortaya konulması lazım.
Hocam bir süre sonra zaten bazen insanlar şunu da diyorlar. Ay iki olmamış. Allah iki kabul etmemiş duamı diyor adam.
Tabii tabii.
Olaylar gerçekleşiyor ki. Hani Karun örneğinde olduğu gibi. Yani.
Onu diyecektim. Kasas suresinde bu Karun'un ne kadar malı mülkü var. Keşke ona verilen bize de verilseydi. Ondan sonra onlar yerle bir edilince. Aa iyi ki de Allah bize onun ona verdiğini vermemiş. Yoksa bizi de yerin dibine batıracaktı diye. Kasas suresinin 80, 81, 82. ayetlerinde onu anlatıyor. Biz Allah'tan hayırlı olanı istemek durumundayız. Fakat ne istiyorsak o uğurda önce fedakarlık yapmalıyız. Hem Fatiha'nın 5. ayetindeki mesaj bununla alakalıdır. Hem duada elleri kaldırmak bununla alakalıdır. Yani fedakarlık yapmış olmanın gerekliliğini ellerimizle göstermeye gayret ederiz. Bir de Allah-u Teala bütün dualara icabet ettiğini söylüyor, edeceğini söylüyor. Caner'in biraz önce vurguladığı gibi Allah icabet eder. Ama icabet eder demek, her duayı kabul eder demek değil. Yani onu kayıt altına alır o icabeti. Çünkü en başta söylemiştim, dua bir ibadettir. Yani dua Allah'ı hatırlama noktasında çok kıymetli bir duruştur. Onu kimse hiçbir şekilde hafife almamalıdır. Yahut da bu dua ile olacak iş değildir. Hiç dua etmene gerek yoktur. Bu da çok yani çok yanlış bir ifadedir. Siz duaya konu ettiğiniz işle alakalı fedakarlıklar ortaya koyarsınız. O arada Allah'ın yardımını da elbet istersiniz. Allah'a yardım için niyazda bulunmak başlı başına kabul edilmiş bir duadır. Yani duanın konusu her neyse onun hayatınızda gerçekleşmesinden öte dua yapıyor olmak başlı başına bir ibadettir. Dua yapan her zaman kazançlıdır.
Hocam bir de aslında duamızın kabul olmadığını düşünerek Allah'a sitem etmek bir anlamda yani Allah'tan da razı olmamak anlamına gelmiyor mu? Ya da Allah'tan daha iyi bildiğini düşünmek anlamına gelmiyor mu? Yani insan yaşadığı anı ve resmin sadece belli bir parçasını görüyor sadece. Gaybtan haber yok. Yani gelecekle ilgili bilgi sahibi değil. Dolayısıyla Allah belki onu birçok sıkıntıdan, kederden, sorundan, problemden koruyor aslında. Yani bu biraz da Allah'tan razı olmamak ya da ya sen bunu yapmıyorsun ben istiyorum hani deyip de ısrarcı olmak yani ben senden daha iyi bilirim dolayısıyla benim dediğimi yap demek gibi bir şey değil mi yani?
Tabii öyle bir hadsizliğe işi götürmemek lazım. Allah-u Teala kabul etmiyorsa onda bir hayır vardır nihayetinde. Ama sen bir duanın kabul olabilmesi için yani icabet görmesi için şimdi iki tane ayet var. İcabete gönderme yapıyor. İki tane. İki tane de ayrıca ayet var. Hangi duaların gerçek manada icabet bulacağına açıklama getiriyor. Şimdi Mümin suresi 60. ayette diyor ki Rabbimiz ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib leküm. Yani Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size icabet edeyim. Tamam. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bu ayet çok kıymetli bir ayet. Ben dua ikide bir ibadettir diyorum. Öyle slogan olsun diye söylemiyorum. O ayette diyor ki İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Kim bana ibadet etmekten kibir gösterirse
az önce hatırlattım.
Seyedhulûne cehenneme dâhilîn. Böyle aşağılanmış olarak ileride cehenneme girecektir. Demek ki dua etmek, ibadet etmektir. Dua etmemek kibir göstermektir. Bundan uzak duracağız bir. İkincisi Bakara suresi 186. ayette diyor ki Yüce Allah. Ve idâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Kullarım sana benden sorduklarında ben onlara çok yakınım. Ucîbu dâvete dâ'i izâ dâ'ani. Biri benden bir şey istediği zaman ben isteyenin isteğine karşılık veririm. O halde felyestecîbu li. Önce onlar benim duama, benim çağrıma karşılık versinler. Vel yu'minu bi, hele ki bana bir güvensinler ki leallehum yerşudun, böylece kurtuluşa ve başarıya erişsinler. Anlaşılıyor ki Allah'ın bizim duamıza icabet etmesi için bizim önce onun çağrısına cevap vermemiz lazım.
Ve inanmamız aslında dua ettiğimiz duaya inanmamız. Yani şöyle bir şey olabilir mi hocam mesela?
İnanmak ve güvenmek.
Güvenmek yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir şey için adam dua ediyor ama kendi bile yani nasıl olsa olmaz bu gibi ediyor mesela.
Allah'ın bizim duamıza icabet etmesi için bizim önce onun çağrısına cevap vermemiz lazım.
Ve inanmamız aslında. Dua ettiğimiz duaya inanmamız. Yani şöyle bir şey olabilir mi hocam mesela?
İnanmak ve güvenmek.
Güvenmek. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir şey için adam dua ediyor. Ama kendi bile yani nasıl olsa olmaz bu gibi ediyor mesela duayı yani.
O arıza ibadetlerde de var. Yani ne kadar ibadet yaparsam yapayım nasıl olsa kabul olmayacak. Bir insan kabul olmayacağını düşünerek ibadet yapıyorsa öyle ibadet olmaz. Allahu Teala bunu kabul etmek zorunda değildir ama onu o bilir. Sen mutlaka kabul edileceğine inanarak ibadet yaparsan.
O da münasebetsizlik. Yani Allah kabul etmek zorunda demek münasebetsizlik. Bu da kesin etmez demek de öyle.
O da öyle. Evet. Hocam, Allah'a yol bildirme.
O mesela dediğim gibi hani programın başında söylemiyor. Bazı insanları gerçekten dua ve ibadetten uzaklaştıran bir şey yani. Şimdi kendisini çok günahkar olarak görüyor. Ya da işte ne yapsam da artık bundan sonra Allah beni affetmez diye düşünüyor. Evet. Allah'a karşı yüzüm yok diyor.
Yani Allah'tan hani ümit kesme.
Ya şimdi bu şöyle bir şey değil. Hani şunu hatırlatmakta fayda var. Yani insanlar arasındaki ilişkilerde işte belli konularla ilgili söz verirsiniz. O sözünüzü tutamazsınız, mahcup olursunuz. Hani ya bir daha o adamdan bir şey isteme yüzüm yok demek ki bir şey değil yani. Bu bizim Rabbimiz yani, sahibimiz. Ve bizi her an hatalarımızla birlikte affetmeye hazır olan. Yeter ki biz o hataları telafi etmek üzere iyi şeyler yapıp pişmanlık duyalım ve onları tekrar etmemek üzere bir irade ortaya koyalım.
Tabii birine mesela randevu alıp gittiğinde bir gün, zaten belli bir süre bir daha randevu alamazsın da bir daha gitsen yanına daha yeni gelmişsin, niye geldin derler. Ama Allahu Teala bir daha gel diye bir daha çağırıyor. Günde 5 defa çağırıyor. Ayıp değil mi yani? Allah'ın bu çağrısına riayetsizlik
bir
yani.
Bir kısmını da şey, bazı insanlar şunu anlamıyor. Sanki namaz kulun Allah'a bir kıya. Aslında Allah tabii bize kendisiyle irtibat kurma şansı vererek tabii bize kıyak yapmış.
Yani çok kıymetli bir ibadettir namaz o anda, o anlamda günde 5 vakit.
Yani Allah'ın minnet altına sokabileceğimiz bir şey değil yani. Değil hani tabii. Bak namaz kılıyorum hani haberin olsun.
Bu iyiliğimi unutma
bir şey yani. Yani.
Ya Allah bize... Şöyle düşünün yani, bir dünyada yaşasaydık biz Allah'la irtibatın değerini anlamak için bu irtibat olmasaydı ne olurdu anlamak lazım. Buraya geliyoruz, Allah'ı bilmesek buraya nasıl geldik sorusunu bilemiyoruz. Yani buradaki varlığımızın kendisini hiçbir şekilde anlamlandırmamız mümkün değil. İleriye bakıyoruz, kısa bir süre sonra öleceğiz. Çok sevdiğimiz çocuklarımız, annemiz, babamız, sonsuza dek bunlara bir daha kavuşamayacağız. Bunu görmek demek. Veyahut Emre Hocam'ın dediği gibi, en başta dikkat çektiği gibi bizden iyi bilen, hiç kimsenin bizi takdir ettiği gibi de takdir edebilecek bir varlığından haberimiz yok. Yani tüm insanlar bizi haksızlık yapsa da haksızlık yapmayacak. Biz neysek tam olarak doğru bilen bir varlığı bilmiyoruz. Yani Allah'ı biz bilmeseydik neler eksildir bir düşünürsek bence Allah'ı bilmekle neleri kazandığımızı, Allah'ın varlığı sayesinde bu dünyanın nasıl anlamlı, güzel bir dünya olduğu, hayatın yaşanmaya değer bir hayat olduğunu anlarsak, işte o bize apayrı bence bir dua bilinci, namaz bilinci, oruç bilinci de oluşturacaktır.
İnşallah bu programların birinde namazı da konuşuruz inşallah. Yani şimdi namaz... Bu son zamanlarda bir sıkıntı.
Müfredat yok hocam yani, nasıl istersek konuşuruz.
Şu anda.
Yani çok kıymetli buluyorum yani namaz üzerinde daha hani daha hassasiyetle durmayı. Bu dualara icabetle ilgili 2 tane daha ayet hatırlatayım da onları zihnimde not aldım. Onları söyleyeyim. Sonra sözümü bitireyim. Bu Şura suresi diye bir sure var. Biraz önce 25. ayetini okumuştum. Evet. Şimdi onun bir de 26. ayeti var. Orada diyor ki 25. ayetten sonra, hani Allah kullarından tevbeyi kabul eder, onların kötülüklerinin bir kısmını geçer diye ifade ediyor. Ve ne yapıyorsanız, kim ne yapıyorsa Allah onları bilir. Ve yesteci, bu Allah icabet eder. Kime? Bakın hem Bakara 186'yı hem Mümin suresinin 60. ayetini, bu şimdi okuyacağım ayetle anlamak hı hı gerekir. Çünkü o ayette icabet kelimesi var Şura 26'da. Ve yestecibu, Allah icabet eder. Kime? Ellezine amenü. Bir, Allah'a inanıp güvenenlere. Ve amilus salihati, ve salih amel işleyenlere icabet eder. Senin doğru dürüst imanın yok, ya da imanın varsa da güvenin yok. Ve o uğurda bir salih amelin, bir iyi bir iş, bir fedakarlık, bir eylem, bir uygulama yapmamışsın. Sonra Allah ben buna niye kabul, bunu niye kabul etmiyor diyorsun. Kardeşim sen bir defa yapılması gerekeni yapmadın yani. İmanın arzu edilen düzeyde değil.
Salih amel dediğimiz fedakarlıkları da zaten yapmamışsın. O uğurda fiili dua dediğimiz fedakarlık kısmını yapmayınca iş sözlü olan kısmında slogana kalıyor. Bu sloganlar da böyle atmosferde buharlaşıp gidiyor. Fatır suresi 10. ayette de diyor ki men kâne yürüydün izzete felillâhil izzetü cemiyâ. Yani kim bir izzet, şeref arıyorsa bilsin ki izzet bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. İleyhi yasadül kelimut tayyibu. En temiz, en güzel kelimeler sadece Allah'a yükselirler. Ama vel amelü salihu yerfa'uhu. Onları Allah'a yükseltecek olan şey salih amellerdir. Yani uzaya gönderilen uzay araçlarının oraya doğru çıkması için önce altında yakıt motorlarının olması lazım. Yani yakıt tankları yoksa, yakıt sistemi yoksa, onu yukarı doğru götürecek bir mekanizma yoksa o bir şey yok. O üstteki kapsül hemen pat diye düşer. Bizim dualar buna benziyor. Yani yakıt tankı yok. Yani uğrunda salih amel yapmamışız, fedakarlık yapmamışız. Hemen dua ile başlıyoruz. Önce İyyâke nâbudu de, sonra ve İyyâke nestaîn dersin. Ya Rabbi işte çocuğum imtihana gidecek, ona yardım et demeden önce oğlunun çocuğunun kimse yani ders çalışmasını ona öğütle. Değil mi? Ya Rabbi depremden bizi muhafaza et diye dua ediyoruz ama depreme dayanıklı evler yapmıyoruz. Depremin duası malzemeden çalmamaktır kardeşim ya. Yani malzemeden çalıyorsun. Demirden, çimentodan, oradan buradan zemin etüdü yapmıyorsun. Fay hatlarının neyse ki nereden geçtiği biliniyor hele ki şimdi. Hala daha bu deprem büyük bir felaket. Deprem felaket değil. Deprem esasında toprağın nefes almasıdır. Felaket senin tedbirsizliğindir. Bizim tedbirsizliğimizdir. Yani uğrunda önceden fedakarlık yapılmayan işlerde duaya sığınmak duanın adabına ve ahlakına uygun bir tavır değildir.
Hocam son bir 3 dakikamız Caner Hocam. Son olarak sizden de bir iki cümle alalım. Sonra beraber inşallah kapatmış olalım.
Hocam dua çok önemli bir ibadet dedik. Burada tabii ki bazı olumsuz şeylere de dikkat çekmek istiyorum. Son 1-2 dakika varken sonra fırsat gelmedi. Bir gelenekselci bazı amcalarda da çok böyle modern teyzelerde de belli ortak şeyi görüyoruz. Nedir bunlar? Yani hiç bunlar uzlaşmayacak gibi gözüken tipler. Yani bir yerde sarıklı cübbeli amcalar, o da rujlu ojeli modern teyzeler. Bir bakıyoruz, 100 tane falanca şeyi okursan ayetel kürsüyü işte ev soyulmaz. Falanca yerin iş yerindeki falanca işlerin olması için işte o iş yerinin falanca işte sure okuyup belli suya o suyu iş yerine serpeceksin, edeceksin diye. Böyle Kur'an'da hiç olmadığı şekilde duaları böyle bir sihir aracı gibi kullanma eğilimi var. Kur'an'da evet Kur'an evrende matematiğe önem verir. Kur'an'da da belli kelimeler matematiksel bir düzende de geçer. 365 kere günün geçmesi, işte ay kelimesinin 12 geçmesi gibi. Fakat Kur'an'da hiçbir yerde belli duayı belli bir işte oranda yaparsak işte oradaki belli şey garanti olur şeklinde bir ifade yok. Yani insanlar şöyle bir şey düşünüyorlar bir kısmı. Yani 100 tane ayet-i kürsü okuyacak, o kasanın şifresinin rakamları tam olmuş gibi evi kesin korumaya alacak. Yanlışlıkla 98-99 olursa o şifre işlemiyor. Tam böyle 100'e gelince o şifre otomatik olarak bir de ayet-i kürsünün havada oluşturduğu titreşimler adeta sihir gibi evi koruyormuş gibi düşünüyor. Böyle olunca da sanki haşa biz yaptığımız o uygulamayla, matematiksel sayısal uygulamayla Allah'a da sanki evi korumaya mecbur ediyormuşuz gibi düşünüyorsun. Oysa duanın mantığı şudur. Kul acizdir, Allah'tan ister. Allah bizim bütün isteklerimizden haberdardır ve bu duayı değerlendirmeye alır. Ama Allah özgür iradeli bir varlıktır. Bizim duamızla ne yapacağına mecbur ettiğimiz bir varlık değil. Haşa Allah bizim emir elimiz değildir. Allah bizim duamızı icabet eder, onu değerlendirmeye alır ve kendisi ne cevap vereceğini seçer. Mesela biz eve hırsız girmesin diye dua ederiz ama Allah, yani o duamız onu garanti eder kesinlikle diye bir şey yoktur ve hastalığımız geçsin diye dua ederiz. Allah'tan istemişizdir. Belki erken ölmemiz bizim için daha hayırlıdır. Ahiretimiz için dünyada acılardan kurtulacağızdır. Allah onu öyle takdir eder. Kısacası biz duaları belli adette, belli şekilde okuyup, belli üfleme, tükürme veyahut da suya o duayı karıştırma, sonra suyu serpme falan filan böyle bir metotlarla hiçbir şeyi garanti altına almayız. Yani Kur'an'daki duaların bu şekilde kullanımı Kur'an'a aykırıdır. Dediğim gibi hem gelenekselci amcalar hem modern teyzeler tarafından yazılmış bu piyasada böyle Kur'an'a da uymayan, tarih boyunca İslam adına konuşmuş, din otoriteleri aşağı koyan hepsinin de karşı çıkmasına rağmen hala bu uygulamaların devam etti. Diyanet de buna karşı çıkıyor. Yani Diyanet'le bazı konularda aynı fikirde olmayabiliyoruz ama Diyanet işlerindeki benim gördüğüm açıklamaların birçoğu da bu tip uygulamalara karşı. Bu kadar yani Diyanet'in bizim Kur'an'ın ifadelerine işte rağmen yani bu konuda da böyle ciddi bir ayrılık da yok aslında birçok kimse arasında. Ona rağmen günümüzde yine bu tip kitapların hala, bu tip uygulamaların hala revaç bulması da üzülecek bir şey. Duayı böyle bence hatalı şekilde de kullanmayalım. Ciddiyetiyle evet. Yerine getirelim.
Çok önemli bir konuydu hocam. Gayet de güzel ifade ettik. Ettiniz. Allah razı olsun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Değerli izleyenler, Bakara Suresi 216. ayetle tamamlayalım. Sizin için hoş olmasa da savaş size farz kılındı. Bağlam bu. Ama devamında çok önemli bir ibret var, mesaj var. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Bunun da aslında bütün dualarımızı yaparken gözetmemiz gereken önemli bir ayet olduğunu hatırlatarak programımızı bitirmiş olalım. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.